Meclis gündemi. Meclis Gündemi programından merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Program ekibi Dilek Beyhan Günalp, Songül Salman. Sesimizi sizlere ulaştıran teknisyen arkadaşımız Ali İhsan Yıldız. Yine sizlerle birlikte istiyoruz. Meclis gündemine ulaşmak isterseniz telefonlarımızı hatırlatalım. +90 312 463 34 19 463 34 21. E-posta adresimiz meclisgundemi@trt.net.tr. Facebook sayfamız ve Twitter adresimiz aynı. TRT TSR Meclis Gündemi. Stüdyomuzda Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Sözcüsü, Milli Eğitim Komisyonu Üyesi, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Türk Grubu Üyesi, AK Parti Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta bizlerle birlikte. Hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk, teşekkür ederim.
Merhaba. Akşam Gazetesi Parlamento Muhabiri Hakkı Kurban, siz de hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Stüdyomuza merhaba. Şimdi biz meclis gündeminde bu hafta hangi konular öne çıkacak bunu değerlendireceğiz Sayın Kurban'la ama sonrasında Sayın Usta'yla Marif Vakfı kurulacak, bu konuyu konuşacağız. İnsan hakları alanındaki adımları değerlendireceğiz ve son yıllar diyelim, yıllarda değil yüzyıllar neredeyse belki İslamofobiye gerçekten çok tavan yaptı. Bunu değerlendireceğiz Sayın Usta'yla. Şimdi bu hafta hangi konular öne çıkacak mecliste Sayın Kurban, onu değerlendirelim.
Evet, bu hafta Meclis Genel Kurulu'nun en önemli gündem başlığı Maarif Vakfı kurulmasına dair düzenleme olacak. Biraz sonra detaylarını da Sayın Usta'yla konuşacağız. 8 maddelik bir düzenleme önünde olacak milletvekillerinin ve İstanbul merkezli bir vakıf kurulmuş olacak. Tabii bu vakıf özellikle yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızı da yakından ilgilendiren bir vakıf olacak. Nasıl çalışacak, neler yapacak, kapsamında neler var, bunları birazdan değerlendireceğiz. Komisyonlara bakacak olursak Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu toplanacak Perşembe günü. Özellikle devletin terörle topyekün mücadele ettiği bir dönemde güvenlik kurumlarının çalışmaları nasıl gidiyor, neler yapılıyor, bunlar komisyonda değerlendirilecek. Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyonu toplanacak Çarşamba günü. Bu komisyonun gündeminde de tarımsal sulama ve arazi ıslahı konusu olacak. Bu konuda da özellikle hükümetin hassasiyetle üzerine durduğu başlıklar değerlendirilecek ki kırsal kalkınma hükümetin öncelikli hedeflerinden biri. Bu kapsamda bu projenin de öneminin büyük olduğunu belirtelim. Son olarak Çocuk İstismarını Önleme Araştırma Komisyonu toplanacak. Bugün Karaman'da incelemeler yapacak komisyon. Çarşamba günü de İçişleri Bakanlığı ve Çalışma Bakanlığı yetkililerinden briefing alacak.
Evet, böyle bir gündemle toplanmış olacak ama en önemli konu tabii ki şimdi biraz önce de siz de söylediniz, Maarif Vakfı Kanunu tasarısı var. Maarif Vakfı kurulacak. Sayın Usta, siz Meclis Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu'nda da görev, evet, alıyorsunuz. Geçen günlerde komisyonda kabul edilen Maarif Vakfı'na, vakfı kurulmasına dair düzenleme bu hafta meclis kurulunda. Evet. Bu düzenleme yurt dışındaki vatandaşlarımızı da doğrudan ilgilendiriyor. Evet. Öncelikle neden böyle bir vakıf kurulmasına ihtiyaç duyuldu? Bunu dinleyicilerimizle paylaşalım istiyoruz.
Tamam. Öncelikle herkese hayırlı sabahlar diyelim, hayırlı Ramazanlar diyelim, mübarek günlerdeyiz. Milli takımımıza da başarılar diliyorum.
Evet.
Dün ilk maçımızı yaptık ama
Hırvatistan'a
1-0 da olsa bir yenilgi durumundayız ama daha ilk maçımız, bence ümitsiz olmamalıyız. Desteğe son gaz, devam diyoruz.
İnşallah.
Özellikle evet, yurt dışındaki vatandaşlarımız da bu konuları çok hassasiyetle dinlediklerini ve takip ettiklerini bildiğimiz için desteğe aynen devam edeceğiz ve inşallah İyi bir şekilde kupayı alamasak da bence finale kadar yükselme şansımız var diye çalışmalıyız. Desteğe de devam, evet, etmeliyiz. Şimdi Maarif Vakfı'na gelirsek, Milli Eğitim Komisyonu'nda epey tartışılarak gündeme geçti ve meclise sevk edildi şu anda. Bir vakıf, devlet destekli bir vakıf bu. Temel hedefi tabii ki öncelikle okul öncesi eğitimden, yani anaokulundan üniversiteye kadar, daha sonrasında yüksek lisansa, doktoraya kadar gidecek olacak bir şekilde eğitime destek vermek. Sadece destek vermek değil, bizzat eğitim kurumlarını kurmak, anaokulundan tutun, ortaokulunu, ilkokulunu, lisesini, üniversitesini kurmak hedefiyle yola çıkan bir vakıf. Vakfın temel amacı elbette ki yurt dışında hizmet etmek. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza daha iyi imkanlar sunmak, daha iyi eğitim imkanları sunmak. Çünkü hem Türkçe eğitim verebilen hem de bulunduğu ülkede o ülkenin lisanıyla da eğitim veren eğitim kurumlarına ihtiyacımız çok fazla. Evet. Ana dili öğrenmeyen, anaokulu çağından başlayarak ilkokula başlamadan önce düzgün bir ana lisanını öğrenip üstüne de yabancı yaşadığı ülkedeki dili tam anlamıyla öğrenebilen çocuklar, gençler ve eğitim almış insanlar temel hedefimiz olacak. Vakfın aslında bakarsanız geç kalınmış bir çalışma. Çok daha öncesinden kurulması gerekirdi. Çok daha öncesinden hizmete girmeliydi. Çünkü biz yurt dışında vatandaşlarımız yıllardır var. Uzun zamandır, yani
tabii, 60 Almanya'da yılı aşkın
bir, evet, 60 yılı aşkın süredir bizim insanlarımız oralarda bizleri temsil ediyorlar. Varlıklarını sürdürüyorlar. Belki ilk başta planlanan işçi olarak gitmeleri ve geri dönmeleriydi ama hayat şartları ve dünyanın gelmiş olduğu konuma bakınca böyle olmadı. Tam tersine bulundukları ülkelerde hayatlarını devam ettirdiler. O ülkenin birer vatandaşı oldular. Ve o ülkenin kalkınmasında, gelişmesinde, ilerlemesinde çok ciddi emekleri olan insanlar. Daha öncesinde keşke böyle bir vakıf kurulsaydı ve eğitime de bir taraftan Türkiye tarafından da çok daha iyi destekler verilebilseydi. Geç kalınmış olsa da iyi bir adım, çok iyi hizmetler verecek olan bir vakıf diye düşünüyorum. Eğitim kurumları var, devletin belki açmış olduğu, desteklemiş olduğu eğitim kurumları var. Şimdi temel prensip bunları bu vakfa devretmek. Bu vakıf sayesinde çok daha kendini geliştirmiş ve bulunduğu ülkeyle de adapte olabilmiş eğitim kurumlarını oluşturabilmek. Yani sadece Türkiye ile bağlantı kurarak değil, bulunduğu ülkeden de uzaklaştırmamak gerekiyor insanları. Tabii. Çünkü o insanlar o ülkede yaşıyorlar ve o ülkenin her şeyiyle ilgilenmek zorundalar. Ama bir taraftan da Türkiye'deki bu milli, manevi, kültürel değerlerimizi de öğretebileceğimiz kurumlarımızın olması gerekiyor.
Zaten Türkiye'nin en önemli hedeflerinden biri asimile olmadan entegre olma politikası üzerine kurulu. Herhalde evet, bu amaçla da önemli rol
kesinlikle
üstlenecek.
Kesinlikle çok önemli rol üstlenecek. Kültür elçilerimiz olacak orada yetişen çocuklarımız, gençlerimizin hepsi. Çok önemli enstitüler var aslında yurt dışına bakarsanız. Almanya'da Goethe Enstitüsü vardır mesela. Evet. Dünyanın pek çok yerinde enstitülerini açmıştır. Ve kendi ekolüyle varlığını sürdürmektedir. Bizim de yapmamız gereken bu. Maarif Vakfı kendi oluşturmuş olduğumuz ekolimizle, milli ve manevi değerlerimizle bağlı olarak eğitim kurumlarımızı oluşturmak.
Yani peki kolaylıkla açılabilecek mi bu Maarif Vakfı? Yani mesela Fransa'da, İngiltere'de, Almanya'da. Elbette bir sıkıntı ki söz konusu olmaz, değil mi?
Olmayacaktır diye düşünüyorum. Sonuçta resmi bir kurumun desteklediği ve amacı, hedefi, her şeyi tamamıyla belirlenmiş ve eğitim hizmeti vermek amacıyla ortaya çıkmış bir kurum. Buna engel olacağını hiç düşünmüyorum. Tam evet, tersine desteklenecektir diye düşünüyorum. Çünkü sadece entegrasyon tek taraflı olabilecek bir şey değil. Evet. Yani bizim insanlarımıza, vatandaşlarımıza entegre olun lütfen demesi bir yurt dışındaki bir ülkenin gelin entegre olun demesiyle sorun çözülmüyor. Gelin hep birlikte nasıl sorunlarımızı çözebiliriz, nasıl uyumu hayata geçirebiliriz diye iki tarafında oturup bir masanın etrafında buluşması gerekiyor. Bu buluşmayı sağlayacak bir kuruluş haline gelecektir. Eğitimli insanlardan hiçbir zaman zarar gelmeyeceğini hepimiz biliyoruz. Tam tersine eğer biz insanlarımızı iyi eğitemiyorsak veya bilmediğimiz kişi ve kurumlar tarafından eğitiliyorsa bu insanlardan zarar geldiğini bizzat tecrübe ettik maalesef. Acı tecrübelerimiz var bu konuda. Eğitim konusunda malum paralel yapının yurt dışındaki çoğu okullarının aktif olarak yıllarca vermiş oldukları eğitimler sonucunda Türkiye'deki bu yapılmaya çalışılan bir ayrı bir yapılanma söz konusuydu. Buna da engel olacak bir şey bu. Oradaki okullara elbette ki insanlarımızın şu anda bunların amacının eğitim olmadığının ve bu kurumların gerçekten eğitimi temel hedef edinmediklerini anladıkları andan itibaren bu kurumlara olan güvenleri azaldı ve çocuklarını göndermiyorlar. Göndermedikleri için bir alternatif de sunmak zorundayız biz bu insanlarımıza.
Evet.
Buyurun, güvenebileceğiniz en sağlıklı şekilde ve doğru şekilde hem Türkiye'nin milli manevi değerlerini alabileceği hem de bulunduğunuz ülkedeki eğitime uygun bir şekilde oradaki her türlü imkanı kullanarak çocuklarınızı eğitebileceğiniz yine eğitim kurumları hizmete sunuyoruz dediğimiz anda buna hem oradaki insanların teveccühü fazla olacaktır hem de yabancı hükümetlerin de güveni %100 olacaktır.
Evet, Maarif Vakfı'nın yapısı ve çalışması nasıl olacak?
Maarif Vakfı'nda 12 tane vakfın kurucu üyesi olacak bir kere. Bunların 4 tanesi Cumhurbaşkanı tarafından atanacak, 3 tanesi Bakanlar Kurulu tarafından, 2 tanesi Milli Eğitim Bakanlığı'ndan, Maliye Bakanlığı'ndan var, YÖK'ten var, kurulun üyeleri var. Bunların 7 tanesi daimi üye olacaklar. Ve bu şöyle düşünmek lazım, yani Osmanlı'dan beri gelen bir vakıf kültürü neyse aynısı yapılacak. Bu vakfın da bir senedi olacak, amacını ve hedeflerini gerçekleştireceği temel prensipleri olacak. Aslında bir model olarak başlayacak ama modelin daha öncesi var. Biz vakıf kültürünü çok iyi bilen insanlarız. Osmanlı'da, İstanbul'da kurulacak merkezi de eğer
evet.
Okuduysanız.
Evet.
Bunun sebebi de bir kere İstanbul bütün vakıfların genelde bir merkezidir. Ve oradan bütün vakıfların merkezi olduğu için iletişim kurulması çok daha kolaydır. Kendinizi tanıtmanız, duyurmanız çok daha kolaydır. Ve yurt dışıyla İstanbul bağlantısı çok daha rahattır. Yani direkt uçuşların olduğu, vakfın faaliyetlerini ve çalışmalarını gerçekleştirirken İstanbul'da bulunan merkezinden yurt dışıyla direkt bağlantıyı kurmak da çok daha kolay olacağı için İstanbul özellikle merkez olarak seçilmiştir. Bizim vakıf kültürümüz var. Biz bu vakıf kültürünü yeniden bu Maarif Vakfı ile birlikte
hayata
yurt dışına geçirmiş olacağız. Sadece bu.
Evet, tabii önemli çalışma alanlarından biri de öğrencilere dönük olması ve burs konusunda da önemli
evet.
katkılar sağlayacak olması sanıyorum.
Evet,
yurt dışındaki
evet.
vatandaşlarımız da bu yönüyle de çok yakından ilgilendiriyor.
Hı hı.
Tabii araştırma, geliştirme faaliyetleri gibi çeşitli çalışmalar da olacak sanıyorum. Nasıl bir çalışma yöntemi izleyecek efendim?
Öncelikle tabii ki insan yetiştirme. Temel hedef ve amaç bu, insan yetiştirmek. Ama şey değil, böyle sabit fikirli, sorgulamayan, eleştirmeyen değil... Tam
araştırmacı.
Tersine araştırmacı, hem
düşünen,
kendini yani. Geliştirirken etrafına da nasıl katkıda bulunabileceğini, hem bulunduğu ülkeye hem de ülkesine nasıl hizmet edebileceğine kafa yorabilecek ve hedefi de sadece bulunduğu ülkeye yönelik değil, Türkiye'ye yönelik de acaba ne yapabilirim, ben ülkemi nasıl daha iyi temsil edebilirimin noktasına getirebileceğimiz gençleri yetiştirmek. Türkiye'den özellikle vakfın belki merkezin İstanbul'da olması, eğitmenlerin, eğiticilerin Türkiye merkezli olması. Öncelikle buradan iyi yetiştirilmiş, bizim vakıf kültürümüz var derken onu kastediyorum. Çok iyi eğitim verebilecek kadrolarımız var. Bu kadroları elbette ki yurt dışındaki çalışmalarla birlikte adapte etmemiz gerekiyor. Merkezin, İstanbul'daki merkezin temel hedefi de bu olacak. Türkiye'den yetiştirilmiş öğretmenlerimiz, hocalarımızı, tabii ki burada dil önemli bir faktör olacak. Gittikleri ülkenin diline hakim insanları biz oralara göndermek zorundayız. Buradan yetiştirdiğimiz insanlarımızı yurt dışındaki okullarımıza göndererek oradaki gençlerimize de eğitim vermek. Temel hedef İstanbul merkezinin belki olması. Şu da tartışıldı bir dönem. Neden Ankara değil İstanbul? Neden yurt içinde hizmet vermiyor bu vakıf mesela?
Evet, komisyonda çok yoğun tartışmalar
olmuştu. Yurt içinde hizmet vermeyecek diye bir çabamız yok. Öyle bir şeyimiz yok. Ama bizim temel hedefimiz yurt dışındaki bir eksiği tamamlamak. Oradaki bir açığı hızlıca kapatabilmek. Bunu yapabilmek için de bu vakfın birinci hedefinin yurt dışındaki okullar açılması, eğitim kurumlarının açılması ve bu eğitim kurumlarına da nitelikli insanların yetiştirilerek Türkiye'den oralara gönderilmesi.
Evet, tabii çok önemli. Tabii özellikle yurt dışında bu tür eğitimlerin verilecek olması, okullar, yurtlar açılıyor olması... Vatandaşlarımızın da beklentisi özellikle öğretmen boyutuyla da aynı şekilde. Şimdi
evet,
Türkiye'de eğitim görmüş şekilde. Hakikaten o dili de bilen insanların oraya giderek bu eğitimleri vermesi büyük önem taşıyor. Geçmişte özellikle tabii öğrenciler boyutunda özellikle Almanca bilmiyor olmaları mesela Almanya'daki bir vatandaşın çocuğunun sıkıntılar olmuştu tabii. Daha sonra hatta eğitim boyutuyla zeka seviyesine varıncaya kadar kimi değerlendirmelerin yapıldığı süreçler de oldu.
Sanırım bunları da önlemek. Yani evet. Özel okul, evet. Hani Türkçe'ye çevirdiğin zaman özel okul anlamına geliyor ama bu özel okuldan kasıt Türkiye'deki anladığımızda özel okul değil. Tam tersine eğitimine geri kalmış çocukların, Alman çocuklarından veya bulundukları ülkedeki çocukların eğitimlerine ayak uyduramayan çocukların bir araya toplandığı okullar bunlar. Bizdeki en önemli sorun dil. Çocuk dili bilmiyorsa eğer eğitimde geri kalmış gibi görünüyor ve aslında hiçbir problem olmadığı halde zekasının çok daha iyi olmasına rağmen bu özel okullara gönderilmiş çocukların da önünün açılacağı bir kurum olacak. Ve şöyle bir alternatif sunduğu için insanlarımız elbette ki yani ben bir anne baba diyor ki ben kendi başıma yeterli değilim. Çocuğuma her türlü eğitimi vermeye yeterli değilim. Ama bir tamamen bir yabancı okula gönderdiğim zaman kendi kültür ve manevi değerlerimi veremiyorum. Hala Türkçe eğitimle ilgili ciddi problemlerimiz var ülkelerde. Türkçe derslerini okulla aynı saatte vermiyorlar. Okul bittikten sonra
seçmeli.
Bir ek ders gibi veriyorlar.
İsteyene.
Çocuğun okuduğu okulda değil farklı bir okula gitmesi gerektiğini söyleyebiliyorlar. Seçmeli hale getiriyorlar. Tamam seçse bile bazen yeterli sayı yok deyip sınıf açmayabiliyorlar. Yani bu eğitim almak sürekli bir engelleme ve bir zorlamayla karşılaşıyor vatandaşlar. Bazen aileler de bu konuda pes edebiliyorlar. Yani ben çocuğumu okuldan döndükten sonra, herkes döndükten sonra 2 saat daha bir okulda tutacağım. Başka bir okula gönderecek, oradan gelecek vesaire sorunu olabilir. Bunların hepsi problem olduğu için hala Türkçe eğitim noktasında sıkıntılarımız ve eksiklerimiz var.
Evet, tabii Türk üniversitelerinin yurt dışında da açılıyor olması bu vakıfla birlikte hakikaten önem
büyük
taşıyacaktır. Çünkü
evet.
Pek çok ülkenin Türkiye'de üniversiteleri kurulmaya başlandı, kuruluyor. Benzer bir şekilde Türkiye'nin de bu adım atıyor olması hakikaten büyük önem taşıyor. Tabii efendim siz sadece Milli Eğitim Komisyonu'nda değil, İnsan Haklarının Araştırma Komisyonu'nda da
evet.
Sözcülük görevini yürütüyorsunuz.
Evet.
Son dönemde de komisyon çok faal olarak çeşitli alanlarda çalıştığını biliyoruz.
Evet.
Hangi alanlarda ne tür çalışmalar yapıyorsunuz son dönemde?
İnsan hakları bir kere çok geniş bir konu. Aslında deniz derya. Alt komisyon kurulması ile ilgili çok fazla önerge ve teklif sunuldu. Şu anda aktif olarak benim de bizzat içinde bulunduğum bir mülteci hakları alt komisyonumuz var. Atay Uslu Başkanımız. Burada da Türkiye'deki mülteci sorunları ile ilgili tespitleri yapıp çözüm önerileri ne olabilir? Bunları araştırmaya çalışıyoruz. Kampları ziyaret ediyoruz. Özellikle kamplardaki sıkıntılar ne, sorunlar ne? Bunları gözlemleyerek bizzat yerinde inceleme yapmak o açıdan çok önemli. Önemli bir nokta da şu, biz yurt dışındaki göçmen kamplarına gitmek istedik. Ama Yunanistan'a ve Makedonya'ya başvuruda bulunduk. Resmi olarak başvurdu, meclis olarak başvurduk. Kabul edilmedik henüz. Bunu güvenlik açısından mıdır artık kendi durumlarının ortaya çıkmasından endişe ettiklerinden midir bilemiyoruz. Resmi olarak heyetimizi kabul etmediler. Ama biraz daha uğraşacağız. Bir şekilde resmi bir ziyaret yapmaya çalışacağız. Çok önemli. Yani yeri geldiği zaman Türkiye'yi mülteci hakları konusunda çok eleştiren Avrupa'nın, Batı'nın ne durumda olduğunu biz resmi olarak inceleyip rapor halinde sunmak. Temel hedefimiz buydu.
Belki de bu konudaki eksiklikleri ortaya çıkacak. Çünkü
evet.
İşte Danimarka'ya gidecek mülteciler için değerli eşyalarını alma gibi bir düzenleme çıkartıldı.
Evet.
Başka
evet.
bir ülke aman sakın almayın botlarını gerekirse şişlerle patlatın
evet.
ve batırın gibi açıklamalar yaptı. Tabii bunları yapan ülkelerin kamplarına gidince herhalde görüntüde çok iç açıcı olmayacaktır.
Olmayacaktır.
Hele hele Türkiye'deki kampları gören ülkelerin bakanları, milletvekilleri, işte sanatçılar geliyor onlar. Yani buradan oraya gittiklerinde herhalde oradaki tabloyla kıyaslanmayacak
bir tablodayız. Mesela mülteci kampına bir gazetelerde çıkmıştı, yer almıştı. Ondaki faciayı da görmüştük yani.
Evet. Evet. Yani bizde de hani her şeyi mükemmel yapıyoruz, eksiksiziz diyemeyiz. Elbette ki eksiklerimiz var. Ama en azından yaşam standartları ve bir insana yakışır vaziyette kamplarımız düzenlenmiş durumda. Olan sıkıntıları da çözmek için elimizden geleni yapıyoruz. İsteriz ki Türkiye'deki kamplar örnek olsun. Bu raporu onlar da okusunlar. Onlar da bizim tecrübelerimizden faydalansınlar. Bizi eleştirmek için geldikleri zaman tam tersine ya siz bu işi mükemmel yapıyorsunuz, biz bunu bu kadar düzgün yapamıyoruz diyerek döndüklerini biliyoruz.
Evet.
Bunu söylüyorlar. Ama siyaset gereği yeri geldiğinde de o konudan bile bizi vurmaya hala devam edebiliyorlar.
Evet. İç kamuoyuna galiba böyle bir mesaj veriyor.
Evet. İnsan hakları inceleme komisyonunda onun dışında cezaevlerini ile ilgili bir alt komisyon çalışması var. İşçi sağlığı ve güvenliği ile ilgili bir alt komisyon kurulması var. Geçen hafta gündeme getirdik 28 Şubat darbesi ile ilgili bir alt komisyon kurulması önerisi verilmişti. O da kabul edildi. Çocuk hakları ile ilgili bir önergemiz vardı. Ama şimdi ayrı bir meclis komisyonu kurulduğu için onu birazcık şu anda ertelemiş durumdayız. Çünkü iki ayrı komisyonun çalışmasına gerek yok denildi. 60'a yakın önerge var yani. Ama meclisin de alt komisyon kurup çalışma, insan hakları komisyonu çalışması için bir kapasitesi var. Hem vekil sayısı hem de uzman sayımız neye el veriyorsa o kadar sayıda alt komisyon kuruluyor. Bunlar çalışıyor, raporlarını ortaya çıkarıyor. Ondan sonra yeni bir komisyon kuruluyor. Ekip oldukça iyi, aktif ve dinamik. Yani herkes gerçekten nasıl katkı sağlayabilirim çabasında. Cezaevleriyle ilgili yapılan, özellikle Diyarbakır 12 Eylül döneminde yaşanılan sıkıntılarla ilgili, acılarla ilgili, haksızlıklarla ilgili, ihlallerle ilgili oldukça geniş incelemeler yapılıyor. İnşallah bunlar tamamlanınca kamuoyuyla paylaşılacak ve tarihe ışık tutan notlar olarak geçecek hepsi. Sadece olayı şey diye düşünmemeliyiz. Yani meclis komisyonu kuruluyor, araştırma yapıyor ve o tutanaklarda kalıyor gibi düşünmemek lazım. Bunlar bizzat o sorunu yaşayan insanların halinin hatırının sorulduğu günler ve biz sizin için varız dediğimiz günler aslında. Belki üstünden çok fazla yıllar geçmiş, kendilerini unutulmuş olarak görüyorlar. Ama hayır, hala biz bu konular üzerinde varız ve bu konularda yapılan haksızlıklar varsa bunların da peşindeyiz diyebildiğimiz önemli notlardır diye bence çok anlamlı buluyorum.
Evet, bir tabii de şey var değil mi, Batı ülkelerindeki İslam düşmanlığı.
Evet, İslamofobi.
Yani, İslamofobi yani o alt komisyon olarak.
Evet, onun da kurulmasıyla birlikte elbette ki şunu göreceğiz. Yani biz bundan bahsediyoruz, konuşuyoruz ama İslamofobinin en çok olduğu yer Batı ve Avrupa ülkeleri. Gidip orada bir araştırma ve inceleme yapmak istediğinizde mutlaka bir takım sıkıntılarla ve engellerle karşılaşacağız. Tıpkı mülteci haklarındaki komisyon çalışmalarındaki engellemeler gibi. Avrupa'nın bir çifte standardı var maalesef.
Evet, bunu konuşacağız ama öncelikle değil mi?
Evet tabii.
Geri dönelim konumuza.
Şu noktanın altını çizelim tabii. Sayın vekillerimiz belki genel kurulda çalışmalarla yeterli tutuluyor hani bazı kesimler tarafından. Halbuki öyle değil, çok yoğun bir çalışma trafiğinin olduğunu söylememiz gerekiyor. Sadece İnsan Hakları Komisyonu geçen hafta Sincan Cezaevi'nde çocuklarla ilgili bir araştırma yaptı. Bugün Karaman'a gidiyorlar. Orada bir çalışma yapacaklar. Tekirdağ'da benzer bir çalışma yürütüldü. Ayrı ayrı mülteci kampları geziliyor. Yani çok yoğun bir çalışmanın da olduğunu söyleyeyim. Sadece genel kurulda düzenlemelerin görüşülmesiyle sınırlı bir çalışma yok.
Evet.
Tabii bu noktada 28 Şubat'la ilgili komisyondan bahsettiniz. Siz de çok yakından ilgilendiriyor olsa gerek. Evet. Çünkü siz de o süreçte hakikaten çeşitli sıkıntılar yaşamış kişilerden birisiniz.
Evet.
Nelerle karşılaşmışsınız efendim? Öncelikle onu sormak isteriz.
Evet. 28 Şubat döneminde öğrenciydim. Öğrenci olarak karşılaştım. Tıp fakültesinde öğrenciydim. Yasak sebebiyle okuldan atıldım. 5. sınıftaydım. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 5. sınıf öğrencisiydim. Bir yıl kalmıştı okulu bitirmeye ama işler değişti ve uzadı. Herkesin yaşadığı bir süreç, bir dönemdi açıkçası. Şunu tespit ediyorum şu anda. Her 3 aileden ikisinde hemen hemen biz bu sorunun yaşandığını, bu o döneme ait bir sıkıntının yaşandığını görüyoruz. Öğrencisi var bu işin, memuru var, askeri var, polisi var, öğretmeni var. Çalıştığı özel sektörde bile çalışırken bu darbe döneminde sadece inancından dolayı, yani kıyafetinin dışarıdan belki fark edilir olması değil, sadece inancından dolayı işinden edilmiş, hiçbir sebep ve gerekçe gösterilmeden haksızlığa uğramış milyonlarca insan var Türkiye'de. Sayıyı tespit etmemiz çok zor. Neden derseniz herkes farklı bir açıdan yaşamış bu olayı, o dönemi. Aslında çok ciddi bir darbe döneminden geçti Türkiye. Çok daha ağır atlatılması hesaplanıyordu aslında. Yani öğrenciler üzerinde düşünülen tablo şuydu. Biz bunları okuldan atacağız. Hepsi evlerine dönecekler ve bitecek. Böyle planlamıştı aslında darbeyi yapanlar. Ama tam tersi böyle bir şey olmadı. Biz biraz direndik, çabaladık. Bu darbeyi nasıl aşabiliriz? Bunun çabası içerisine girdik. Tabi buradaki en önemli nokta, bir hak mücadelesi yapıyorsanız eğer daima haklı yoldan yürümek zorundasınız. Haksız yollara ve yöntemlere başvurursanız hiçbir zaman sonuç elde edemezsiniz. Şu anda bazıları çıkıp biz bir hak mücadelesi yapıyoruz deyip de işte ağaçları, çevreyi bahane edip yakıp yıkıyorlarsa, ortalığı savaş alanına çeviriyorlarsa bu bir hak mücadelesi olamaz. Veya hendek kazıyorsa, çukur kazıyorsa bu bir hak mücadelesi olamaz. Bir başkasının hayatına siz eğer son vererek bir hak mücadelesi yapıyorum, terör eylemleri yaparak hak mücadelesi yapıyorum diyorsanız bu hak mücadelesi değil, bu bir terörizmdir. Biz hiçbir zaman böyle bir yola başvurmadık. Haklı olduğumuzu biliyoruz, haksızlığa uğradık ama mücadeleyi haklı yollardan yaptık. Uzun sürdü, 20 yıla yakın bir süre geçti üzerinden. Ben şahsi olarak 13 yılıma mal olmuş bir dönemden geçtim. Ama dediğim gibi yani bir hak mücadelesini eğer doğru yoldan yapıyorsanız sonucu elde edebiliyorsunuz. Ben okulumu yurt dışında Viyana'da bitirdim. Sonrasında Türkiye'ye döndüm çok şükür. Bir hekim olarak yıllarca hizmet etme imkanı buldum. Sonrasında da bu hak mücadelesinin vermiş olduğu sosyal sorumlulukla birlikte pek çok sivil toplum kuruluşlarıyla bağlantıda bulunarak kadın hakları savunuculuğu üzerinden şu anda sosyal sorumluluğunu getirmiş olduğu bir görevli milletvekilliği yapıyorum. Bu bir görevdir. Bu görevi en iyi şekilde yapmak niyetindeyiz
inşallah. Evet, o zamanın Türkiye'siyle şimdiki Türkiye'yi karşılaştırırsak.
Çok farklı, elbette ki çok farklı. O dönemde insanlar birbirlerine fikirlerini, görüşlerini, düşüncelerini söylemekten bile korkar hale gelmişti. Hani şu anda Türkiye'de özgürlükler kısıtlanıyor, işte basına sansür uygulanıyor, gazetecilere şöyle yapılıyor, böyle yapılıyor deniliyor ama biraz da dönüp o döneme bakmak lazım. Neler yaşandı o dönemde? Pek çok radyo kapatıldı. Yayında sadece ve sadece bir okuldan atılan öğrenciyi yayına alıp neler olduğunu anlattırdığı için radyosu kapatılan kurumlarımız oldu. Veya gazetecilikten sadece bizlere destek olacak bir açıklama yaptığı için, bir köşe yazısı yazdığı için gazetesinden atılanlar oldu. Yani bu hak mücadelesini haklı görüp de savunan kim varsa o dönemde ciddi bir şeyden geçti, sıkıntıdan geçti, engellemeden geçti, baskıdan geçti. Asıl o dönemde yaşadı Türkiye bütün baskıları ve engellemeleri, zulümleri. İstedikleri tek tip insan yetiştirmekti. Bunu yapamadılar. Şu anda Türkiye'de baktığınız zaman sosyal medyada insanlar çok rahat birbirlerine fikirlerini ve düşüncelerini açıklayabiliyorlar. Gazetelerde aynı şekilde çok rahat her türlü düşünce ve fikir özgürlüğü noktasında yayınlar yapılıyor. Ama burada çizgiyi aşmamak lazım. Eğer teröre destek veriyorsa birisi, teröristleri destekliyorsa burada Avrupa'nın da söylediği bu aslında. Burada çok ince bir çizgi vardır. Teröre destek varsa, teröristlere destek varsa burada yapılacak şey bellidir. Bunu da tartıştık biz Avrupa Konseyi'nde mesela. Yani bir taraftan terörle mücadele ediliyor derken bir taraftan acaba insan hakkı ihlali mi yapıyoruz, hak ihlalleri mi uyguluyoruz noktasına gelindiğinde herkesin söylediği şey şu. Burada eğer bir başkasının canına, malına, ırzına, namusuna zarar verecek noktada bir eylem gerçekleşiyorsa ve bu teröristleri destekliyorsa, terörizme destek oluyorsa burada insan hakları söz konusu değildir diyorlar.
Evet.
O yüzden şu anki dönem Türkiye'de çok farklı ve Avrupa'dan da bir adım daha ileriyiz aslında. Fransa'da son dönemde yaşanan olayları biliyorsunuz. Bir yasa tasarısı başbakan tarafından direkt geçirildi. Meclis aşaması gözden yani uygulamadı. Başbakan direkt ben bu yasayı getirdim ve uyguluyorum dedi. Çalışmayla ilgili bir yasaydı. Ve sokaklar her yer öğrenciler tarafından da olsa ciddi bir protesto eylemlerine sahne oldu. Ama polisin tutumunu gördük hepimiz. Yeri gelince bizi eleştiren polis devleti oluyorsunuz diyen Fransa'nın yapmış olduğu tutumu ve göstericilere sergilemiş olduğu aşırı şiddete yönelik güce dayalı uygulamaları takdire şayan. Yani bunları iyi görmeliyiz, iyi okumalıyız.
Terörle mücadele yasası konusunda da aslında yaşandı ki evet. Paris'te ve Brüksel'de yaşanan saldırıların ardından ordunun şehrin merkezine indiği bir süreçte Türkiye'den terörle mücadele yasasını değiştirmesini istedi Avrupa
Birliği. Fransa'ya indiğinizde, uçaktan indiğinizde havaalanında 4-5 tane gruplar halinde askerleri görüyorsunuz omuzlarında silahlarıyla. Keza sokaklarda da öyle. 4-5'li gruplar halinde geziyorlar. Ve Fransa'da yaşayan Müslümanların söylediği bir şey de şu. Çocuklarımızı bile alıp eğer bir tehdit unsuru gördülerse sorguladılar.
Evet.
Yani farklı ırklardan pek çok insan yaşıyor da sadece Türkler yaşamıyor. Afgan kökenlisi var, Iraklısı var, Pakistanlısı var, Afrika kökenlisi var.
Yani Müslümanların o zaman tamamını alıp sorguluyorlar. Evet. Yani böyle düşünmek
tehdit
lazım.
Tehdit unsuru gördükleri anda. Ve bunu hiçbir gerekçe göstermeden yapabiliyorlar. Senin sakalın var. İşte sen şöyle yaptın, böyle baktın. Bir gel bakalım deyip çocuklara dair, sorguladıklarına dair şikayetler var. Ama bunlar gündeme gelmiyor. Sanki Türkiye 60'lı yılların, 80'li yılların Türkiye'siymiş gibi bizi hala o dönemde zannediyorlar. Ama biz elhamdülillah Türkiye çok yollar geçti ve çok mesafeler kat etti. Türkiye'den örnek alacakları, terörle mücadelede nasıl davranılması gerektiğini noktasında aslında bizim tecrübelerimizden çok çok faydalanabilirler. Çünkü biz bu acıyı hala yaşıyoruz. Daha birkaç gün önce yine bir patlamayla birlikte bir acı yaşadık. O yüzden bize kalkıp bu konuda ahkam kesmeleri veya işte Türkiye şöyle böyle diye bir takım raporlar çıkarmaları çok inandırıcı gelmiyor. Önce dönüp kendileri bakmaları gerektiğini düşünüyorum. Çünkü aynı sorunu kendileri de yaşıyorlar.
Evet. Efendim İslam düşmanlığını konuşacağız ama ona geçmeden önce yurt dışındaki vatandaşlarımızdan da önemli bir kısmının hassasiyet olduğunu biliyoruz. Hem 12 Eylül darbesi döneminde hem 28 Şubat sürecinde haklarından olan insanlar vardı ve yurt dışına gidenler de oldu bu yüzden. Komisyonun çalışmaları onlar için ne anlam ifade edecek? Hakların iadesi noktasında bazı adımlar atılabilecek mi?
İnşallah. Hedefimiz bu. Öncelikle elimizde bir resmi bir veri de yok. Yani ne kadar mağdurumuz var bizim, o dönemde kim ne yaşadı veya hiçbir yere ulaşamamış insanlarımız var. Bu komisyonun en önemli özelliği kişiler bireysel olarak başvuru yapabiliyorlar. Yani bir dilekçeyle komisyona gönderdikleri zaman, yaşadıkları sıkıntıları anlattıkları zaman ve kişinin beyanı esastır aslında. Bu beyan üzerinden biz öncelikle ne tür mağduriyetler yaşandı, daha geniş kapsamlı olarak ulaşabilecekleri için bizlere bunları tespit etmek.
O zaman adresi vermek gerekir. İnternet üzerinden ulaşabilirler.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Ankara İnsan Hakları İzleme Komisyonu diye de gönderdikleri zaman Her halükarda meclise ve bizlere ulaşır. Öncelikle bu yelpaze ne kadar geniş, bunu görmemiz gerekiyor. Sayımız ne, bunu tespit etmek mümkün müdür? Hedefimiz bu. Yani ne kadar mağdurumuz var, bunu da tespit etmeye çalışalım istiyoruz. Ve uğranılan haksızlıklar ne? Yani biz kendi yaşadığımız haksızlıkları biliyoruz. Ama belki hiç bilmediğimiz farklı alanlarda yaşanmış haksızlıklar vardır. Bunları tespit etmek ve uğranılan haksızlıklarla ilgili telafisi nasıl mümkün olabilir? Bir takım gelişmeler yapıldı çok şükür. Yani görevinden atılan öğretmenlerimiz, memurlarımız, çalışanlarımız, doktorlarımız geri dönebildiler. Ama hala haklarını alamayan, farklı kurumlarda çalışıp geri dönemeyen insanlarımız da var. Onların da ulaşmalarını özellikle istiyoruz. Ki dediğim gibi yelpazeyi tam tespit edip, sorunu tam tespit edip çözüm noktasında da ne önerebiliriz, ne yapabiliriz? Bunun üzerinde çalışacak bir komisyon.
Evet, o zaman yurt dışındaki dinleyenlerimize de uyaralım. Evet. TBMM.gov.tr adresi üzerinden ihtisas komisyonları içerisinde insan haklarını inceleme komisyonunun sayfasına girerek nasıl iletişim kurabilirler? Oradan daha sağlıklı verilere ulaşabilirler ve kendilerinin durumuyla ilgili bilgileri de komisyona bizzat iletebilirler.
Şunu bunu da aktaralım. Belirtelim ama bir inceleme komisyonu olduğu için hani bu komisyon çalışmasının sonucunda direkt onlara bir hak verilecekmiş gibi yanlış bir anlaşmaya sebep olmayalım. Biz durumu tespit edeceğiz, inceleyeceğiz, araştıracağız ve yapılabilecek şeyleri biz meclise ve genel kurula sunacağız.
Şüphesiz ilgili yani kurumlarda bunun
bir süreç gerekecek. Hani bir cevap da bunu da yanlış anlamasın dinleyicilerimiz. Bir cevap onlara hemen gitmeyecek. Daha sonrasında belki irtibata geçilebilir.
Evet,
adresleri, telefonları mutlaka olmalı.
Yani biz komisyon olarak bu mağduriyetleri yaşamış insanları davet edeceğiz, anlatmalarını isteyeceğiz. Olayı bizzat kendi ağızlarından birinci derecede dinleme ihtiyacımız olduğu için
zaman alacak
bir şeydir. Evet.
Şüphesiz bu yönde adım atılması da yıllar sonra da olsa önemli bir adımdır diye düşünüyorum.
Ya bunu bir şey gibi düşünmemek lazım. Bir revanşist duyguyla yapılan bir şey değildir. Kesinlikle.
Evet, öyle bir konu da var. Hesaplaşma mı, yüzleşme mi?
Tam bir yüzleşmedir aslında. Evet. Yani bakın.
Kimi çevreler öyle dedi. Evet. Hesaplaşma dedi.
Yok, kesinlikle. Bu bir hesaplaşma olamaz. Bakın. Neyin hesabını kimden soracaksınız? Hesaplaşma derseniz bir mahkeme süreci işliyor. 28 Şubat'la ilgili bir dava açılmış durumda. Bu darbeyi yapan kişilerle ilgili sanıklar, 101 tane sanığı var bu mahkemenin. Orada bu kişiler yaptıkları işin hesabını vermek durumundalar elbette ki sorumlu olarak. Sonuçta yapılan yanlışlar var. O dönemde sorumluları kimse onların tespit edilmesiyle birlikte ama bu iş hukuki boyutuyla yürüyor bakın. Bunu yanlış anlamamak gerekiyor. Mecliste yapılan çalışma bir yüzleşmedir. Bir tespittir, bir tutanaktır ve tarihe iz bırakacak bir şeydir. Delil olacaktır. Yani Türkiye tarihinde bunlar yaşandı ve bunlar mecliste incelendi ve meclis tutanaklarında yer aldı. Belki bizden 100 yıl sonra, 50 yıl sonra biz gittikten sonra arkamızdan dönüp Türk tarihini inceleyen gençlerimiz, çocuklarımız bunları okuyacaklar. Ve doğrularını okumalarını istiyoruz.
Evet.
Tek taraflı yapılan çalışmaları değil, tam tersine objektif ve doğru olarak yapılan bir çalışmayı okumalarını istiyoruz.
Evet, isterseniz İslam düşmanlığını evet. konuşmaya başlayalım. Çünkü son dönemde özellikle Avrupa'da yaygın olarak İslam düşmanlığı karşıtı, İslam düşmanlığı yapan çeşitli çevreler faaliyetlerini artırdı, öyle görünüyor. Hele hele Amerika Birleşik Devletleri'nin Orlando kentinde de bir saldırı gerçekleşti evet. ve saldırganın Afganistan kökenli olduğuna dair bazı bilgiler var. Bunun üzerinden de benzer bir propagandanın yürütülmeye başlandığını gözlemliyoruz.
Yani hep yeniden.
Evet, gündeme geliyor bir şekilde. Tabii bu konuda komisyonda önemli çalışmalar var. Sizin tespitleriniz neler efendim? İslam düşmanlığı ile ilgili özellikle son dönemde bir artış olduğunu siz de gözlemliyor musunuz?
Evet. Maalesef ırkçılığın artışını gözlemliyoruz. Hem Avrupa'da hem Amerika'da hem İslam düşmanlığının artışını görüyoruz. Ben Viyana'da yaşadım 8 yıla yakın. Türkiye'ye dönmemdeki en önemli sebeplerden birisi bu ırkçılıktaki artışı görmem. Ve kendi yaşadığım bu sıkıntıyı bir kızım vardı orada. Anaokuluna gidiyordu. Kendim hekim olarak çalışıyorum. Kızımı da anaokuluna bırakıyorum. Bir Avusturyalı anaokulu. Karışık çocukların gittiği bir okul. Kendi yaşadığım sıkıntı ve sorunları çocuğumun da yaşadığını görünce dedik ki bunu yapmayalım. Kendimize hani biz bu sıkıntıyı yaşıyoruz ama çocuklarımıza bunu yaşatmayalım. Avrupa'daki trende baktığınız zaman ırkçılıktaki artışı görüyorsunuz. Biz bunu yaşamak istemediğimiz için döndük Türkiye'ye. Evet. Henüz daha Türkiye'de yasak çözülmemişti aslında bakın. 2007'nin sonlarına doğru döndüm ben. Hedefim bir uzman hekim olmaktı. Bunu Avrupa'da yapma şansım vardı. Türkiye'de henüz yapamıyordum. TUS'a giremiyordum. Uzmanlık yapma şansım yoktu. Ama ne olursa olsun en zor şartlarda da olsa temel hedefimiz Türkiye'ye dönmek ve burada hizmet etmekti ama henüz şartlar olgunlaşmadı ve iyi olmadığı halde bu endişeden dolayı döndük.
Büyüyen bir çocuk var sonuçta evet, değil mi? Yani evet. Hani o çocuğun da böyle bu şekilde
hırpalanması
evet, psikolojik kendim, olarak rahatsız.
Anne olarak bunu istemedim.
Anne olarak.
Maalesef bu artış hızla ilerledi. Yurt dışında Almanya'da yapılan camilere saldırı sayısı 60 deniliyor, 80 deniliyor. Yani bu her gün artıyor. İnsanlarımız sokakta yürürken tedirginler maalesef. Ve bunu körükleyen ama toplumlar değil, daha çok siyasiler ve belki de idari elinde tutulan yetkili kişiler. Bunu yapmamaları gerektiğini ve sonucun kendilerine dönerek zarar vereceğinin farkına varmalarını bekliyoruz. Acilen farkına varmak durumdalar. Sonuçta işte son yaşanan olaydaki kişinin kökenine inilerek Afgan kökenli denilmesi bile aslında ırkçılığın ne derece bir konuma geldiğini gösteriyor.
Amerikan vatandaşı olmasına rağmen
evet, üstelik. Evet, bu Amerikan vatandaşı. Yıllardır Amerika'da yaşamış bir insan. Bu insanı bunu yapmaya iten sebep nedir? Hiçbir haklı gerekçesi olamaz. Ama Amerikan vatandaşı olmasına rağmen bunun kökenine inerek burada insanlara alttan bir mesaj veriliyor. Yani bakın bu yabancı birisi. Amerikan vatandaşı olsa da yıllardır Amerika'da yaşıyor. Yabancı birisi ve Müslüman birisi. Ve geliyor 50 kişiyi katledebiliyor. 11 Eylül saldırılarıyla birlikte özellikle en yüksek pik yaptığı bir dönemdir İslamofobi. Avrupa'da olduğumuz bir dönem. Ben de Viyana'da yaşadığım bir dönemdi. Bir anda hepimiz tabii ki çok irkildik ve çok tedirgin olduk. Aynı tedirginlik artarak devam ediyor. Bu olayları çözme noktasında yetkili kişilerin çok daha sorumlu davranması gerekir. Teröristin, terör eylemlerinin dinle, ırkla bağlantısının olmaması gerektiğini insanlara sürekli söylememiz gerekiyor. Hele hele İslam diniyle hiçbir şekilde bağlantısı olamaz. Biz bir barış diniyiz. Biz her zaman insanların ayıbını örten, onun kusurunu görmekten değil, onu iyiliğe sevk etmekten ve insanı insan yapan değerlerle yetiştirmekten bahseden bir dinin mensuplarıyız. Ama şu anda İslam eşittir bir terör algılaması yapılmaya çalışılıyor.
Evet.
İslami terör deniliyor. Böyle bir tanımlama bir kere yanlış. Bunu kullandıkları sürece birileri biz İslamofobiyi aşamayız.
Evet tabii burada efendim insan hakları ve özgürlükler konusunda sık sık Türkiye'ye eleştiriler yönelttiğini biliyoruz Avrupa Birliği'nin. Ama bu noktada Avrupa'ya baktığımızda kendi karnelerinin de hiç iç açıcı olmadığını, sicillerinin bozuk olduğunu net olarak gözlemleyebiliriz ki son günlerde bir tartışma daha çıktı. İşte Ayasofya Camii'nde sahur programı yapılmasına dahi katlanamadığı bazı çevreler.
Yunanistan'ın değil mi? Evet. Özellikle de ortaya attığı bir şey.
Yani çok ilginç bir durum aslında. Hiç üstünde durmaya bile gerek yok. Bence çok abesle iştigal bir durum. Yani bizim kendi topraklarımız içerisinde, kendi sınırlarımız içerisindeki bir aslında özünde ibadethane olan bir yerde Kur'an-ı Kerim okunuyor ve sahur programı yapılıyor. Canlı yayın yapılıyor yani. Gizli bir şey de yapılmıyor. Biz bunu ilan etmişiz, biz bunu yapıyoruz demişiz. Ve yaptığımız şeyin de yanlış olmadığını kendileri de çok iyi farkındalar. Oraya müdahale etme hakları yok bir kere. O konuda hiç söz hakları bile yok. Bu bence doğru bir şey, yapılması gereken bir şey. Orası özünde ibadethane olan bir yer. İçinde Kur'an-ı Kerim okunması kadar normal bir şey olamaz yani. Bu çok normal bir şey. Bunu anormal göstermeye çalışıyorlar. Asıl anormal olan durum bu. Evet. Hiç kusura bakmasınlar. O konuda hiç söz hakkına sahip değiller. Bizim yani şu anda yapılan uygulama çok normal bir şey. İçinde okunan Kur'an-ı Kerim insanlara iyiliği emreden bir kitaptan okuyoruz. Ben o yüzden üstünde bile durmaya gerek görmüyorum. Yunanistan kendi Batı Trakya Türklerine yaptığı hak ihlallerini biraz bahsetsin bize.
Yıllardır.
Oradaki yıllardır. Evet. Evet.
Camiye bile izin vermiyor değil mi
evet.
Yunanistan?
İnsanların isimlerini koyarken kendi Türkçe isimlerini seçmelerine bile izin vermiyordu. Batı Trakya'da hala ciddi sorunlar yaşanıyor. Kendilerini temsil noktasında o insanlara söz hakkı vermiyorlar. Önce bunları bir açsın, bunları bir çözsün.
Müftülük konusu var değil mi?
Tabii ki. Yani ondan sonra kalkıp Ayasofya'nın içerisinde okunan Kur'an-ı Kerim hakkında fikir beyan etsin.
Ki sadece Avrupa'daki camilere yönelik son dönemdeki saldırıların artışını da görmezden gelmeleri ve sanki herhangi bir binaya saldırı yapılıyormuş gibi algılamaları da ayrı bir garabet olsa gerek.
Bu konuda Avusturya'daki bir sivil organizasyonla konuştuk. Özellikle bu ırkçılıkla çalışan bir organizasyonla. Sorduğumuz şey şuydu, yani camilere yapılan saldırılar veya ırkçılıkla ilgili saldırılarda polisin tavrı ve tutumu nedir? Siz oradan bir sayısal veri elde edebiliyor musunuz? Söylenen şu, çoğunlukla üstü örtülüyor. Bunlar bir adli vaka, adi vaka olarak görülüyor. Irkçılık sınıfına sokulmadan işte birisi gitmiş camiyi yakmış veya birisi gitmiş bir insana saldırmış. Sanki kişisel problemlermiş gibi. Halbuki hiç birbirini tanımayan insanların sadece ırkçılıktan ve İslam düşmanlığından kaynaklanan saldırılarını yaşıyorlar. Ama olayları biraz değiştirerek kayıt tuttuklarını ve bu tip sayısal verilere ulaşamadıklarını söylüyorlar.
Ya amaç ne acaba? Neyi amaçlıyorlar bu şekilde yıllar yıllarca davranarak? Yani hani sonu ne diye bekler?
Yani insanları ayrıştırmanın, farklılaştırma ve kutuplaştırmanın hiçbir faydası yok. Bunun zararını kendileri de görecekler. Görüyorlardı. Eğer yıllarca sizin ülkenizde yaşamış, size hizmet etmiş, o ülkenin kalkınmasına ve gelişmesine katkıda bulunmuş insanları siz ötekileştirip farklılaştırıp bir yerlere gönderebileceğinizi düşünüyorsanız çok yanlış bir adım. Tam tersine o insanları kutuplaştırırsınız ve öfkelendirirsiniz. Dostluk bağı kurmak yerine bir hınç ve öfke haline getirebilirsiniz. Bunu engellemek yerine kendilerince ırkçılığın artışına bağlı bir şey bu. İslam düşmanlığının da bence en büyük sebebi İslam'a olan eğilimdeki ve inanıştaki artışlardan kaynaklanıyor diye düşünüyorum. Yani doğru İslam'ı yaşayan, İslamiyet'i doğru olarak tanıtan insanları gördükçe eyvah diyorlar. Ya evet İslam aslında öyle bir din değil, gerçekten güzel bir dinmiş. Ve biz bu insanlara haksızlık yapmışız yıllarca. Bunu söylüyorlar içlerinden.
Türkiye'de yaşayan yabancılar da var. Onlar da aynı şekilde değil mi? Evet. Bu konuyla alakalı konuştuklarında, gittiğimizde yani, aynı şeyi söylüyorlar.
Erbil'in soykırımı ile ilgili bir yasa çıkartıldı biliyorsunuz. Evet. Soykırım kabul edildi. Yani bu da tamamıyla yine ırkçılığa bağlı bir şey. Burada yine bir İslam düşmanlığı da var aslında işin altında. Ve kendi tarihlerine baktığınız zaman İngiltere'nin, Fransa'nın, Almanya'nın hepsinin tarihlerine birer soykırımı var. Dönüp bakıyorlar, biz orada hata yapmışız, bir soykırımımız var. Biz tarihimizde bunları kabul etmişiz. Bunlar okunuyor. Türkiye'nin tarihinde yok böyle bir şey, bunu yapmalıyız. Yani bu çabanın içerisindeler. Kendileriyle eşit seviyeye getirmeye çalışıyorlar bizi. Ama bunun için bunu kabul ettiler.
Yani olmamış bir şeyi
evet,
ortaya koymak.
Ortaya koymak ve yani bunu varmış gibi kabul ettirerek Türkiye'nin onlardan daha iyi konumda olduğunu kabul edecek durumda değiller henüz bu konuda.
Evet.
Maalesef böyle. Ama biz doğrudan anlatmaktan vazgeçmeyeceğiz. Onlar yanlışı söyleseler
önemli de. Önemli olan o zaten.
Evet, önemli
Sayın
olan o.
Cumhurbaşkanı'na yönelik evet, son dönemde yoğunlaşan eleştirilerin altında da bunlar var diyebilir miyiz?
Elbette. Yani bir kere bakın, bu bölgede çok fazla güçlü bir Türkiye'den hoşlanmıyorlar. Güçsüz Türkiye olamaz, bunun farkındalar. Konsey çalışmalarında gördüğümüz şey şu: Türkiye iyi ki varsın, sen olmasan Avrupa Birliği dağılırdı diyorlar. Çünkü çok sıkıntılılar. Hem ekonomik olarak hem sosyal yapı olarak Avrupa Birliği şu anda çok sıkıntılı durumda. Şunu söyleyenler bile var: bırakalım Avrupa Birliği'ni, herkes kendi sınırlarını kapatsın, herkes kendi içinde kendi sorunlarıyla mücadele etsin. Artık ben sınırımın dışındaki başka bir birlikte sorunlarıyla uğraşmak istemiyorum. Böyle bir gücüm yok. Bunu söyleyenler bile var. Ama Türkiye'nin bulunduğu konum itibariyle hem coğrafi olarak hem ekonomik olarak hem sosyal olarak gücünün farkındalar. Biraz güçlü ol ama aşırı da güçlü olma, çok da güçlü olma. Aksi takdirde ben senden endişe ediyorum. Senin güçlü olman acaba bana bir zarar mı verir? Hala bu korkuyu yaşıyorlar. Onun için Cumhurbaşkanı'na saldırıyorlar. Onun için Türkiye'nin önünü açan ve tüm dünya Müslümanlarının, tüm dünya insanlarının lideri olarak gördükleri bir kişiyi hedef konumuna koydular. Yaptığının doğru olduğunu farkındalar hepsi ama endişe ediyorlar çünkü kendi içlerinde böyle bir liderleri yok. O birliği ve beraberliği sağlayabilecek bir liderleri yok. Olması da zor çünkü ırkçılığı ve ayrımcılığı körükledikleri sürece böyle bir lider çıkartmaları mümkün değil.
Evet.
İnsanları birleştirecek yönde lider çıkartabilirlerse Avrupa'da sorunlarını aşar diye
evet,
düşünüyorum.
Sayın Usta, siz 8 yılı yanada yaşadınız. Belki evet, daha da yaşamak isteyecektiniz ama biraz önce söylediniz, dönmek zorundaydınız. İyi yaptınız aslında.
Evet.
İyi ki geldiniz diyelim.
Hani bizim bilmediğimiz bir kader çizgimiz var. Hani müdahale edemediğimiz. Demek ki orada o noktada bir değişim yaşamışız.
Bir değişim evet, yaşanmış. Şimdi yurt dışında yaşayan vatandaşlarım, siz gurbeti de biliyorsunuz.
Biliyorum.
Oraya bağlamak
evet,
istedim aslında. Neler söylemek istersiniz? Mesajınız ne olacak?
Gurbet gerçekten zor. Yani ne kadar orada kalsanız da ekonomik imkanlarınız, eviniz, işiniz çok iyi de olsa bir gurbet içinizde hep kalıyor. Bazen yakınlarınız uzakta olduğu için o gurbet hissi kalıyor. Ama şunu da yaşıyorsunuz. Yani ne kadar iyi, ne kadar mükemmel olursanız olun bir farklılığınız var. Ve bunu size hissettiren birileri de var karşınızda. O yüzden gurbet zor hakikaten. Ama ben orada yaşayan vatandaşlarımıza gerçekten büyük bir gurur duyuyorum. Çünkü çok zor şartlarda yaşadılar. Şu an şartları iyi. Yeri geldiğinde Türkiye 2002 AK Parti hükümetinden sonra gurbetteki vatandaşlarımıza sahip çıkarak oradaki insanlarımızın itibarını ve onurunu koruma noktasına gelebildi. Daha öncesinde gerçekten çok ezildi insanlarımız. Çok horlandılar ve zorlandılar. O yüzden onları tebrik ediyorum. Büyük bir mücadelenin içerisinde, büyük bir onurlu duruşla birlikte hayatlarını orada devam ettirdiler. Her şeye rağmen orada kaldılar. O ülkeyi kalkındırdılar, geliştirdiler. Çok büyük emekleri var. Allah onlardan razı olsun. Türkiye'yi çok iyi şekilde de temsil ediyorlar. Yeni yetişen çok güzel gençlerimiz var. Üçüncü jenerasyon, dördüncü jenerasyon bile geliyor artık. Torunlar evleniyor orada. Onlar ev bark sahibi oluyorlar. O yüzden Avrupa'nın geleceğinde onların çok büyük katkısı var. Ben onlarla gurur duyuyorum, onur duyuyorum. Zoru başardılar. İnşallah gönüllerindeki neyse Rabbim onları versin. Dönmek Amin. İstiyorlarsa bir an önce ülkelerine, Rabbim onlara da dönmeyi nasip etsin. Orada kalmak, o ülkede tekrar yaşamak, oraya katkıda bulunmakla devam etmek istiyorlarsa da Rabbim o yönde önlerini açsın diye dua ediyorum.
Çok güzel.
Biz her zaman yanlarındayız ve beraberiz inşallah.
Çok teşekkür
ediyoruz. Efendim. Sağ olunuz. Bu güzel dileklerinize katılıyoruz.
Biz teşekkür ederiz.
Teşekkür ederiz. Stüdyo konuğumuz Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Sözcüsü, Milli Eğitim Komisyonu Üyesi, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Türk Grubu Üyesi, AK Parti Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta bizlerle birlikteydi. Tekrar teşekkür ederiz geldiğiniz için.
Ben teşekkür ederim.
Akşam Gazetesi Parlamento Muhabiri Hakkı Kurban, size de teşekkür
ben
ediyoruz
teşekkür
geldiğiniz için. Haftaya pazartesi günü görüşmek umuduyla. Hoşçakalın. Meclis gündemi.